Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde birlikteliğimiz başladı. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Ben Sedat Ağalı, kumanda masasında Sebiha Tan, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Türk Tarihi'nin izinde programında bir büyük imparatorluğu, Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılışına doğru giden süreci konuşacağız. Ancak daha öncesinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Türk İslam medeniyetine katkılarını, Türk İslam medeniyetinin gelişmesi ve kendinden sonraki kuşaklara aktarımındaki rolünü kısaca hocamızdan özetlemesini rica edeceğim. Daha sonra hocam siyasi olaylara geçeriz. Nasıl yıkıldı bu devlet konuşuruz. Devletin içerisindeki hainler kimlerdi onları konuşuruz. Ama medeniyet konusunu daha önceki programlarımızda işlediğimiz medeniyet konusunu kısaca özetlemenizi rica edeceğim. Buyurunuz hocam.
Evet, Selçuklu Devleti bir medeniyet ortaya çıkarmıştır. Bu medeniyet İslamiyet'in içerisinde İslam medeniyeti diye tanımladığımız medeniyet dairesi içerisinde en büyük dönemlerden birisini oluşturur ve günümüze kadar uzanan tesirler yapmıştır. Coğrafya olarak Selçuklular Hindistan'dan Sibirya'ya, Orta Asya'da Çin'den, bugün Anadolu'nun en batısı İstanbul'a kadar uzanan sahada tesirler yapmışlardı. Öte yandan Suriye, Hicaz ve Afrika'nın Mısır bölgesine kadar olan sahada da Selçuklu Devleti'nin mirasının ve kültürel etkilerinin uzandığını söyleyebiliriz. Öncesinde de kurulan devletlerle karşılaştırdığımızda Selçuklu Devleti öyle bir noktada ortaya çıkmıştır ki adeta İslam dünyasının büyük bir saldırıya uğradığı, Fatimi saldırısı diyebildiğimiz, Haşhaşi saldırısı diyebildiğimiz saldırıların Haçlılarla birlikte yapıldığı, parçalandığı bir dönemde yani iç çatışmalara, kavgalara siyaseten ve sosyolojik olarak, dini olarak da maruz kalmış olan İslam dünyasını bir çatı altında toplayan, diğer taraftan da Türklerin İslamlaşma sürecini tamamlayan bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Böylece Selçuklulardan itibaren Türkler eşittir, tamamına yakını Müslüman devlet diyebileceğimiz bir şekilde tanımlanmaya başlanmıştır ve Osmanlı döneminde de en zirve noktasına ulaşmıştır. Yine Selçukluların kendi kurulmuş olduğu dönemde kriz olarak çözdükleri krizler anlamında bir iki örneği daha dikkat çekici şekilde vermekte yarar görüyorum. Abbasi halifesi, İslam dünyasının ve bütün yeryüzündeki Müslümanların lideri sayılan halife esir idi. Bu esaretten kurtaran kimdir Abbasi halifesini? Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'dir 1055 yılında.
Hocam kimin elinde? Büveyhoğullarının
mı? Büveyhoğullarının, evet. Şii Büveyhoğullarının elinden kurtarmıştır. Şii Büveyhoğulları 945 yılında Bağdat'ı işgal etmişler. Halifelik sarayını denetim altına almışlar ve halifeye diledikleri yazıyı yazdırıyorlardı. Ve bütün dünyaya onun yazdığı bu yazıları göndertiyorlardı. Yani Türk hükümdarları, Müslüman hükümdarların hiçbirisi halifeyle Büveyhoğullarından izin almadan görüşemiyor, haberleşemiyordu. Böyle bir esaret altındaydı Abbas halifesi. Örneğin Sultan Mahmud, Gazneli Mahmud, casuslar kullanmak zorunda kalmıştır Abbas halifesiyle haberleşmek için. Ve birçok haberleşmesini de başarıyla bu şekilde yapabilmiştir. Büveyhoğulları esir tutuyorlardı. İşte bu esareti kıran devlet Sultan Tuğrul zamanında Selçuklu Devleti olmuştur.
Hocam dinleyicilerimiz oradaki merak etmişlerdir. Büveyhoğulları kimdir? Şimdi Tuğrul Bey, buradan devam edeceğiz. Büveyhoğullarından halifeyi kurtarıyor, esaretine son veriyor ama bunlar kim hocam Büveyhoğulları?
Büveyhoğulları Şii Fatimi Devleti'nin Mısır'da kurulduktan sonra Suriye ve Irak üzerine askeri olarak ve siyaseten göndermiş olduğu bir koldur. Yani Hatimi imamlarının bir Irak'taki kolu ve beyliğidir, temsil devletidir. Büveyhoğulları Devleti diye bir devlet vardır ve Şii Fatimilerinin devamıdır. İşte bu devleti de ortadan kaldıran Abbasileri, Abbas halifesinin hakim olduğu Irak'ı, Suriye'yi Selçuklu'ya bağlayan ve halifeyi hür bir şekilde eski makamına iade ederek bütün İslam dünyasının orta yolunun lideri olarak kabul eden kişi Sultan Tuğrul Bey'dir.
Halife Kaim bir Emrullah.
Selçuklu sultanlarının paralarında genel olarak şöyle bir yazı vardır. Paranın bir yüzünde sultanın ünvanları, lakapları, adı ve paranın basıldığı, yani sikkenin basıldığı yıl vardır. Diğer yüzünde de halifenin adı vardır. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani Selçuklular Müslüman bir Türk devleti olduğunu böylece her türlü sembollerinde, simgelerinde, devlet teşkilatında koruyucusu olduklarını, İslamiyet'in de koruyucusu bir Türk devleti olduklarını göstermişlerdir. Yazılı belgeler bunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Hocam dolayısıyla burada hanedanın diğer isimlerinden yola çıkarak, yani onomastik biliminden yola çıkarak Musevi inancında olduğu şeklindeki yaklaşımlar da tamamen boş bir tez olarak ortaya çıkmış oluyor.
Öyle bir şey olamaz tabii ki. Bazı şeyleri belgeli olarak ispatlamak zorundayız. Tarih bilimi belgelere dayalı olarak yapılan ve konuşulan, bu şekilde belgelerin içerisindeki bilgilere göre değerlendirilmesi gereken bir bilimdir. Kesinlikle bir belgeye ihtiyacımız vardır.
İşte az önce söylediğiniz belgeyi hocam.
Tabii ki. Yani. Şimdi Selçuklu Devleti'nin böyle bir tarih döneminde birçok krizi ortadan kaldıran bir yapı olarak, devlet olarak ortaya çıktığını söylemiştik. Haçlılara karşı savaşta bir diğer taraftan şöyle bir şey söyleyeyim. Mısır'daki Eyyubi Devleti'nin kuruluşunda Selçuklu tesiri söz konusudur. Yani Fatimilerin bitişini hazırlayan şey reform, Nizamiye medreseleridir. Nizamiye medreselerini ilk defa kuran kişi, her ne kadar Sultan Alparslan 1066 yılında İşte Bağdat'taki medreseyi açarak böyle bir medresenin açılışını başlatmıştır diye değerlendirmekle birlikte, biz Selçuklular aslında Bağdat'a girmeden önce de medrese ve eğitim okullarını açma açısından baktığımızda bir reform hareketi başlatmışlardı. Bu reform hareketi Büveyhoğullarına karşıydı. Daha sonra Şii Fatimilere karşı oldu ve Selahaddin Eyyubi bu okulları Mısır'a götürdü. Suriye'de kurdu, Filistin'de kurdu, Mısır'da kurdu.
Hocam o zaman orada Darül Hikme vardı.
Onların yerine işte bu okulların müfredatını, ders cetvellerini ve kitaplarını, hocalarını değiştiren kişi Eyyubi hükümdarlarıdır, Eyyubilerdir. Ve Selçukluların sistemini getirmişlerdir. Ve böylece toplum, devlet, tarih mirası ve medeniyet değişimi oluşmuştur. Yani bir Selçuklu Devleti'nin sonucu olarak ortaya çıkan siyasi ve askeri değişimlerden de bahsediyoruz burada. Ne kadar etkili olduğunu, kalıcı tesirler bıraktığını ortaya koyabiliriz. Nitekim Selahaddin Eyyubi'den, Eyyubilerden sonra da Mısır bir daha bu şekle dönüşmemiştir, dönmemiştir. Ancak başka şeylerden bahsedebiliriz. Yani başka yerlerde çıkmış olan, coğrafyalarda çıkmış olan başka yapılardan, başka siyasi, dini ve sosyolojik değişim, kültürel değişim hareketlerinden bahsedebiliriz. Onlar ise tarihin sonraki dönemlerindedir. Yani 15. 16. yüzyıllarda gelişen olayları kastediyoruz.
Hocam şimdi burada bu kadar büyük bir medeniyet, hadi oluşturdu demeyelim ama kendisinden önce tohumları atılmış bir medeniyeti bambaşka bir nitelik kazandırarak bambaşka boyutlara ulaştırmış büyük bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ve bu imparatorluğun çok büyük sultanlarından, çok büyük devlet adamlarından bahsediyoruz. Altay Köymen Hoca'nın bu konuda çok önemli çalışmalarından bahsediyoruz. Fakat benim dikkatimi çeken Altay Köymen Hoca da dahi imparatorluğun yıkılışına ilişkin çok fazla ayrıntının olmadığı yönünde. Bu konudaki görüşleriniz neler? Nasıl bir seyir izledi ki böyle büyük bir medeniyet oluşturmuş bir devlet, çok uzun bir sürede kurulmayı başarmış bir devlet ve kendisinden sonra hatta bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi dahi etkilemiş bir devlet nasıl yıkıldı hocam?
Evet, yıkılışla ilgili şöyle bir değerlendirmeyi yerinde görüyoruz. Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarlarından birisi, belki de en büyüğü, Altay Köymen Hoca'nın da belirttiği gibi Sultan Sancar'dır. Bununla birlikte Sultan Sancar aynı zamanda son hükümdardır. Yıkılışın adıdır. Yani hükümdar esir düştükten sonra Selçuklu Devleti onun ölümüyle birlikte yıkılmıştır diye 1157 tarihini kabul ederiz. Böylece biz şunu söyleyebiliriz. Selçuklu Devleti'nin yıkılışı çok istisnai, karakteristik bir özellik taşır. Kendine has bir özellik taşır ve dersler barındırmaktadır içerisinde. Karahıtayların batıya doğru genişleme siyaseti sırasında Katvan Ovası'nda 1141 yılında, akabinde de 1142 ve 1143 yılında meydana gelen savaşlarda Sultan Sancar'ın aslında çok zorda kaldığını da söyleyebiliriz. Bir taraftan da iç olaylarla meşgul olmaktadır. Bölgeye göndermiş olduğu bazı beyler kendisine karşı isyan etmiştir. Bunlardan birisi Atsız'dır. Defalarca affetmesine rağmen Atsız Bey'in onunla olan ilişkilerinin yer yer zayıfladığını görüyoruz. Harizm Şah Bey'i olan Atsız ayrı bir devletin hükümdarıdır. Aslında bu dönemlerde Harizm Şahlar Devleti'nden bahsediyoruz. Harizm Şahlar yer yer bağımsız hareket etmişlerdir. Kutbettin Muhammed'den itibaren biz bağımsız hareketler içerisine girmiş olan bir Selçuklu devletinden bahsediyoruz. Harizm Şahlar böyle bir devlet. Selçukluların akrabasıdır, hanedandandır ama ayrı bir devlet olarak hareket etmişlerdir. Çünkü Selçuklu Devleti'nin devlet teşkilatı itibariyle özünde ademi merkeziyet vardır. Yani merkezin otoritesini uzun bir süre dinlemeyebilirsiniz. Bu neyi getirmiştir? Devlet denetiminin merkezi olmamasını, üniform devlet modelinin bozulmasını, bugün itibariyle diyoruz ya, üniter devlet yapısının bozulmasını. Üniter devlet yapısı yok çünkü Selçuklularda. Böyle bir denetim ve fonksiyonel özellik yok. Kurumsal anlamda bir zaaf olarak değerlendirilebilir. Devlet geleneğimiz açısından önemli bir tecrübedir bu. İbretli olaylara sahne olmuştur. İşte Atsız olayı da buna benzemektedir. Yine Sultan Sancar'ın Katvan mağlubiyeti devlet içerisinde olan büyük devlet hükümdarı imajını, büyük han imajını sarsmıştır. Ve Oğuzların yer yer isyan hareketlerine girişmelerinin temelinde de Türkmen beylerinin de cesaretlenmesinin temelinde de bu olay yatmaktadır. Yani bir taraftan siz Karahıtaylar gibi bir saldırıyı tam olarak büyük bir yenilgiyle
Hocam kim oldukları da belli değil.
Karahıtayların yani Çin içerisinde şey üstlenmiş olan kozmopolit bir yapı aslında ama hem dini anlamda baktığımız zaman Sultan Sancar Karahıtaylara karşı cihat ilan etmiştir. Yani İslamiyet'i savunan kişi olarak kendisini ilan etmiştir. Bununla birlikte başarısız olmuş olması dikkat çekicidir. Yani bir taraftan kendisinin burada iç sorunları, yani hanedan içerisindeki iç sorunlarla boğuşmasını, diğer taraftan da Karahıtayları küçümsemesini, aile içerisindeki meselelerin de buna sebep olmasını gibi birçok sebebi gösterebiliriz. Karahıtaylar neticede Sultan Sancar'ı burada mağlup ettikten sonra Atsız'ın da isyan ederek Selçuklu hazinesine el koyması, Sultan Sancar'ı zorda bırakması Harizm Şahlar açısından da ilginç bir hanedan mücadelesi olarak değerlendirilebilir. Harizm Şahlar hazineyi aldıktan sonra Sancar'a geri iade ettiler. Bu da bir başka ikinci prestij kaybıdır Sancar açısından. Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarı prestij kaybına uğruyordu. İki defa birbiri ardınca mağlup olarak hayal kırıklığı yaratıyordu toplum ve millet nazarında. Oğuzların bütün bu mağlubiyetlerin cezasını öder gibi vergilerinin yıldan yıla artırılmasına da itirazları buna eklenince büyük bir Oğuz isyanının patlaması artık an meselesi olmuştur ki Oğuz beylerinin de kışkırtıldığını söyleyebiliriz. Bazı içerideki taht mücadeleleri dolayısıyla saraya gidiyor sizin bu koyunlarınız. Dolayısıyla siz sarayın yapmış olduğu bu vergi zammını isyan ederek ödememelisiniz şeklinde ki o işte de bir oyun olduğunu anlıyoruz. Yani sarayın vergiyi artırmamasına rağmen sarayın içerisinden görünen bazı kişilerin Sancar namına Oğuzlara baskı yapmış olması Oğuzları isyana zorlamıştır. Burada da bugün yaşanan yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına hareket ediyormuş gibi görünüp aleyhine hareket eden isyan hareketinde yani bu terör hareketinde olduğu gibi o dönemde Sancar'ın da devlet içerisinde bazı kişiler tarafından bir hıyanetle baş başa bırakıldığını söyleyebiliriz.
Peki
yani
hocam,
Oğuzlarla Sancar'ı karşı karşıya getiren şey içerideki bir çete olması ihtimali çok daha büyüktür. Çünkü olaylar bunu gösteriyor. Yani
hocam,
Sancar defalarca elçi gönderiyor. Böyle bir şey yapmadığını söylüyor. İlginç bir şey ama Oğuzlardan vergi isteyen, koyun isteyen, onları isyan konusunda teşvik eden bir ekip olduğunu da anlıyoruz burada.
Peki hocam, işte burada sormak istediğim bu ekip, geçen haftaki programımızda Yunanistan'dan arayan dinleyicimiz Türk'ün bir ırkın adı mı, bir felsefenin adı mı olduğu şeklinde sorusu olmuştu size. Siz de ayrıntılarıyla açıklayıp aslında bunun bir felsefenin adı olduğunu, böyle algılanması gerektiğini ifade buyurmuştunuz. Şimdi burada Selçuklu'nun yıkılışında az önce söylediğiniz vergiler düşürülsün, vergiler artırılsın, iktisadi olarak Oğuz Beyleri tatmin edilsin, edilmesinde bir ayrışma olduğunu ve burada bir tahrik olduğunu ifade ettiniz.
Evet.
Peki bu tahrik esnasında bir Fars-Türkmen ayrımı söz konusu mu?
Hayır, Selçuklular zamanında bu tahrik unsurları sırasında, yani şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Devlet içerisinde bir takım odaklar var. Türkler ile Farsların arasındaki mücadele Oğuzları isyana götürmüştür şeklinde bir şeyi bazı isimlerden dolayı tam olarak söyleyemeyiz. Çünkü iki tarafta da Türkler var. Yani iki tarafta da oyuna getiren isimleri tek tek ele alıp bakmamız lazım. Mesela Guriler var, Gurlular.
Gurlular
yani Afgandır. Bir taraftan Farslarla da akrabadır Gurlular. Eski Hint kavmidir. İndo-Avrupa'yı bir kavimdir Guriler. Ancak Sancar zamanında İslamiyet'e girmişlerdir Gurluların önemli bir kısmı. Bugünkü Afganistan'ın dağlık bölgesi Sultan Sancar zamanında İslamiyet'e girmiştir. 1152 yılında İslamiyet'e girdikten sonra da Sancar'a asker vermişlerdir. Asker hizmetinde bulunmuşlardır. Oğuzların içerisinden bir grubun isyan ettiğini görüyoruz burada. Hepsinin isyan ettiğini değil de yine Katvan mağlubiyeti Oğuzlara bu isyan noktasında bir kendine güven vermiştir. Devletin içerisinde grup, evet, dediğimiz şey şu Belh bölgesindeki valilerin yaptıkları mesela. Belh bölgesinde tabii Farslar var ama bu valinin kimliğinin kim olduğu konusu şüphelidir. Hindistanlı da olabilir, yani eski Gazne valileri var.
Hocam, Belh bölgesindeki faaliyetler de çok bilinmiyor bu tarihte, yani yıkılıştaki etkileri, evet, çok bilinmiyor, evet.
Dolayısıyla bir takım yerel faktörler işin içerisinde olabilir. Kültürel, mezhepsel çatışmalar işin içerisinde olabilir. Ancak ben en önemli unsur olarak yine bu dönemde devam etmekte olan, Selçuklu Devleti içerisine yerleşmiş olan, suikastlerini azaltmış olan Haşhaşileri değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
Hocam, buradan devam edelim, bir nefeslenelim.
Türk tarihinin izinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz devam ediyor. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi sürdürüyoruz. Hocam, çok önemli bir noktaya geldiniz. Devletin yıkılışındaki faktörler arasında Haşhaşilerin faaliyetleri konusunu söylüyordunuz. Buyurunuz, lütfen açıklamanızı rica edeceğim.
Evet, burada Belh valisi Kumac'ın Oğuzlara vergiyi ödemezlerse hepsinin öldürüleceği şeklinde tehditler savurması, hatta savaş kılıcını çekmiş olması dikkat çekicidir. Acele davranması bu konularda. Kumac Bey'in Selçuklu ordusu içerisinde nasıl bir şecere olarak kökenden geldiğini tespit etmemiz oldukça güç. Selçuklu ordusu merkezi anlamda Gulamani Saray ordusudur. Gulamlardan oluşur. Gulam kimdir? Türklerden oluşur merkezi ordu büyük oranda, ama içerisinde başka etnik unsurlar da olabilir. Yani kavmiyet esasına göre de seçilmemiş olabiliyor yer yer Gulamlar. İçerisinde Fars olabilir, Afganlı, Gurlu, hatta Hıtaylı olabilir, Hindistanlı olabilir, Kıpçak Türkleri gibi çeşitli gruplar olabilir, Arap bile olabilir. Ancak Kumaç Bey'in kim olduğu konusunda tereddütlerimiz var. Türk Bey de olabilir. Genellikle de Oğuz isyanı Türk'ün Türkiye kırdırılması şeklinde izah edilmiştir. Yani Selçuklu beyleri ve ordusuyla Oğuzlar iki ordu kanadıdır aslında. Selçuklu ordusu üç sınıftan oluşurdu. Bir, Gulamani Saray, ikincisi eyalet askerleri, üçüncüsü Türkmen beylerinin askerleri, yani Oğuz askerleri.
Osmanlı'daki yapı hocam.
Evet, Oğuz askerleri burada Oğuz beylere isyan etmiştir ve Selçuklu ordusu mağlup olmuştur. Belh komutanı Kumaç ve oğlu öldürülmüştür. Selçukluların Belh bölgesi kol ordusu yenilmiştir. Ardından Oğuzlar yağmalamışlardır Selçuklu'nun bölgedeki devlet saraylarını, hazinelerini vesaire, ve yağma hareketlerine devam etmişlerdir. Oğuzlar Sultan Sancar'ın çok kızdığını ve üzerlerine bir orduyla geldiğini öğrenince elçi göndermişlerdir ve af dilemişlerdir. Sultan Sancar af dileme konusunda da aslında geniş, hoşgörülü bir hükümdar bu konuda.
Pazarlıklar da devam ediyor hocam.
Sultan Sancar'ı savaş konusunda teşvik eden yanında bazı adamlar var. Bu da çok ilginç. Yani barıştan yana ve affetmeden yana olan sultanın en sonunda 100 bin kişilik bir orduyla Oğuzlar üzerine kılıç çekmiş olması.
Hocam burada
şehri yakınlarında yine 1153 yılında.
Hocam ama burada Oğuzlar Sultan Sancar'ın kendinden isteklerini kabul ettiklerini de ifade ediyorlar ve buna rağmen Sultan Sancar da barış istediği halde yine ordu gönderiyor.
İşte burada da bugünkü olay içerisinde olduğumuz gibi harekat merkezini, yani Selçuklu ordusunun harekat merkezini tutan kişilerin kim olduğu ile ilgili, yani haşhaşi olma ihtimalleri var ki bunların yani ırkı, nesebi, asaleti, dini hepsi tartışılır kişiler olması da muhtemel. Hangi sahiplerle, yani çıkar gerekçesiyle mi hareket ediyorlardı, dini veya bir terör örgütü gibi mi hareket ediyorlardı konusu hala tam olarak anlaşılır değildir ki tarih kaynakları buradaki muğlaklıktan dolayı olayı tam açıklayamamaktadırlar. Yani çünkü olayın ezoterik tarafları var. Selçuklu Devleti'nin içerisine sızmış olan bu yapı parçalamıştır Selçuklu Devleti'ni. Haşhaşiler diyoruz biz buna. Ya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bugün yönelen saldırının da
püskürtülen saldırının
aynen hocam, bu olaylarla benzerlikleri vardır. Türkiye'yi bir parçalama harekatıdır, işgal harekatıdır. Toplumu bir şekilde bölmeye veya iç çatışmalara, taht kavgalarına vesaire, siyasi, dini tartışmalara ve çatışmalara sürüklemenin bir projesi olarak görülmektedir. Oğuzların üzerine sonunda yürümek durumunda kalmıştır. Saraydaki ve ordu içerisindeki
ordu,
100 bin kişilik bir ordu yaklaşık olarak Selçuklu Devleti'nin daimi ordusunun tamamı 200 bine yakındır ama bu normal bir Selçuklu ordusu olduğunu gösteriyor. Sancar bu kadar güçlü bir orduyla yürümekle birlikte mağlup olmuş ve esir düşmüştür. Yaklaşık 3 yıl boyunca da esir kalmıştır Oğuzların elinde.
Bir kafesin içinde hocam.
Bir kafesin içerisinde Oğuzlar her gittikleri yere onu götürmüşler ve çok ağır muameleler görmüştür Sultan Sancar. Ayrıca başkent Merv şehri başta olmak üzere bütün Selçuklu sarayını ve hazinesini yağmalamışlar. Selçuklu devleti merkezi yapısını kaybettiği için artık yıkılmıştır.
Hocam burada
mal olmuştur.
Burada merak edilen konulardan bir tanesi Sultan Sancar'ın oğlu yok, yerine bir varis yok ama hanedandan olan diğer hanedan üyeleri Sultan Sancar esirdir. Bundan sonra bu sultan benim şeklinde bir isyan, bir arayış, bir hareket bu süreç içerisinde çıkmış mı, kayıtlarımızda var mı hocam bu?
Bu tarz hareketler içerisinde bulunan kişiler var. Selçuklu ailesinin ileri gelenleri kendi bulundukları yerlerde bağımsızlıklarını ilan ettiler ve onlarca Selçuklu Devleti ve Beyliği ortaya çıktı. Bunları Selçuklu Devleti'nin devamı olarak sayabilir miyiz? Tabii ki hepsi biz Selçuklu Beyleriyiz diyor zaten. Suriye'de, Anadolu'da, Kirman'da, Azerbaycan'da, Orta Asya'da, İran'da, Irak'ta her yerde var.
Evet. Hocam bir konu daha var. Açıklığa kavuşması gerektiğini zannettiğim. Şöyle zannediliyor bizim tarihimizde. Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı, ardından Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı, ardından Suriye Selçuklu Devleti. Daha sonra Kirman Selçuklu Devleti gibi sanki böyle bir kronolojik akış var. Oysa durum böyle değil.
Aynı anda kurulmuştur hepsi. Bütün bunlar bir devletin mirası olan devletlerdir. Saymakla bitiremiyoruz. Yukarıdan aşağı tekrar sayalım dinleyicilerimiz için. Coğrafyanın genişliği, devletlerin çokluğu, beyliklerin çokluğu bize bir anlam ifade ediyor. Nasıl parçalandığını, yani böyle bir büyük çağına göre süper güç olan yapının nasıl parçalandığını ortaya koyuyor. Irak Selçukluları, Irak'ta bağımsız bir Selçuklu devleti var. Bir hanedanı var, devlet teşkilatı var, devam ediyor. Yine Suriye Selçukluları, Halep Selçuklu Melikliği, Şam, Dımaşk Selçuklu Melikliği, Filistin Selçuklu Melikliği şeklinde 3 tane bu bölgede var. Anadolu'da başlangıçta İznik'te, daha sonra Konya başkentinde olmak üzere Anadolu Türkiye Selçukluları devleti var. Yine Kirman Selçukluları, Irak'la İran arasında Kirman bölgesinde Kavurt tarafından 1040 yılında kurulmuş olan devlet. Kirman Selçukluları aynı dönemde varlığını sürdürüyor. Azerbaycan bölgesinde, Güney Azerbaycan, Hazar Denizi ve Orta Asya kısmında Harizmşahlar, Kutbettin Muhammed tarafından kurulmuş olan Harizmşahlar, bir Selçuklu beyi olan Selçuklu ailesinden Bilge Tekin'in memlük olarak satın aldığı Anuştigin tarafından kurulmuş olan bir devletti. Harizmşahlar Devleti. O da 1186 yılına kadar devam etti. Yani Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra devam eden, 1230'lu yıllara kadar devam eden bir kolu da var. Celaleddin Harizmşah'ın öldürülmesini 1231 yılına esas alacak olursak, Harizmşahlar Devleti 1230'lu yıllara kadar yaşamıştır. Hindistan'da, Anadolu'da, İran'ın çeşitli bölgelerinde bir gezici dönemde yaşamıştır Harizmşahlar. Harizmşahlar Devleti İran'ın Kuzey İran bölgesinde. Yine merkezi anlamda İldenizoğulları Atabeyliği, Musul Atabeyliği gibi atabeylikler Selçuklu Devleti'nin içerisinden çıkmıştır. Doğu Anadolu'daki Türk beyliklerinin tamamı Selçuklu Devleti'nin, tabii ilk Anadolu beylikleri. Yani Danışmentliler, Danışmendoğulları, Saltuklular, Mengücekliler veya Mengüçlüler Beyliği, Artuklular Beyliği, Ahlaşşahlar, Çubukoğulları, bunların hepsi Selçuklu ailesinin akrabalarıdır. Ve yani ya damattırlar ya da ailenin başka bir şekilde üyesi olanlardır. Selçukludur bunların hepsi.
Hocam şimdi şu konuda da ben sizin, bizzat sizin ama yorumunuzu, tahlilinizi, çözümlemenizi merak ediyorum. Ademi merkeziyetçi bir yapıya sahip olduğunu devletin kuruluşundan itibaren ifade buyurdunuz.
Evet.
Bu yıkılışta bir etkisi olmuş mudur?
Şüphesiz devletin denetiminde...
Buradaki tahliliniz nedir hocam? Evet.
Yıkılışında çok önemli bir etkiye sahip olmuştur. Çünkü parçalanmanın en büyük gerekçesi de burada devletin, hanedanın üyeleri arasında ortak olması ve denetim açısından baktığımız zaman da çok gevşek bir denetime sahip olması. Merkezi otoritenin kaybına sebep olacak şekilde bir sistem var. Ademi merkeziyet dediğimiz şey de eyaletler, vilayetler, beyler, yani bunların başındaki melikler merkeze her zaman bağlılıklarını arz etmezler, sık arz etmezler. Mali açıdan yılda bir kere ya da iki yılda bir defa, üç yılda bir defa vergi gönderebilirler. Bu isyan sayılmaz. Böyle bir devlet Selçuk Devleti, yani çok gevşek bir bağ ile bağlılar merkeze. Hutbe okuttuğunda bazen idare eder Selçuklu Sultanı. O yapmışsa bir hakkı vardır, bir başarısı vardır der. Görmezden geldiği çok olmuştur. Bu durum gücü elinde bulunduran beylerin merkezdeki zaafı görünce ben ayrı devletim diye kendi ordusuyla apayrı bir devleti kurduğunu ilan etmesine kadar götürmüştür. Çok büyük suçlar işlendikten sonra Selçuklu Sultanı ordusuyla onlar üzerine sefer yapmıştır.
Hocam bu yapı anlamında Selçuklu'nun ademi merkeziyetçi yapısıyla Osmanlı'nın yapısı, Osmanlı'nın devlet yapısı arasındaki benzerlikler ve ayrışmaları nasıl ifade ediyorsunuz?
Tam olarak bunu şöyle karşılaştıralım. O zaman daha iyi anlarız. İkinci Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin, Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu'daki kolunun yani en büyük hükümdarlarından birisiydi. Anadolu'yu birleştirerek tek bir siyasi yapı ortaya çıkardı. Ve ilk defa birleştiren kişi de ikinci Kılıç Arslan'dır. Anadolu'yu tek bir çatı altında, tek bir siyasi merkezde toplayan, Konya merkezinde toplayan Selçuklu Sultanı'ydı. Ancak vefatından kısa bir süre önce 1188 yılında oğullarından birini kendisine veliaht ilan etti. 11 oğlu arasında bütün ülkeyi paylaştırdı. Yani kendi eliyle bölüyor ve ben öldükten sonra herkes buraların beyi olabilir diyor. Yani devleti bölmüş durumda. Tam bir Selçuk devleti olduğunu gösteriyor.
Ama hocam Sultan Alparslan'ın da 13 tane oğlu vardı. İlla ki dedi ki Melikşah benim veliahtımdır.
Melikşah birçok isyanla uğraştı ama. Güçlü bir hükümdarın işaretiyle ve merkezi anlamda da Nizam-ı Mülk gibi dirayetli bir tabii askerler grubunun da desteğiyle, Alparslan'ın da işaretiyle ordu merkezinde doğrudan seçilmişti. Böyle bir gücü arkasında taşıyordu ve Melikşah ordunun devlet adamlarının çoğunluğunun ittifak ettiği bir isim olduğu için amcalarına ve diğer isyankarlara karşı kısa sürede ülkeyi toparlayabildi. Birçok isyan oldu ona karşı da. Sultan Alparslan'a karşı da olmuştur.
Hocam siz bir yere gelecektiniz. 11'ine birden böldü dediniz. Onu özellikle söylediğinizin farkındayım. Oradan evet. Devam eder misiniz? Evet buyurun.
11 oğlu arasında parçaladı. Ve nitekim 2. Kılıç Arslan vefat ettikten sonra ülke parçalandı. Doğrudan parçalandı. Yani Anadolu Selçukluları da ademi merkeziyetti. Nitekim Moğollar geldiğinde Alaaddin Keykubat'tan sonra da ülke Anadolu Beylikleri dönemi başladı. Anadolu'daki bütün beylikler Selçuklu Hanedanı'nın üyesi olmuş oluyor dolayısıyla. Yani bir şekilde akrabası bu beylerin çoğunluğu.
Örnekleyelim hocam, Artukoğulları, Artuk Bey örneğin.
Sonrakiler.
Evet.
O ilkler de akrabaydı ama sonraki Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Osmanoğulları gibi Hamidoğulları, Sarıhanoğulları, Menteşoğulları bunların hepsi merkezin tayin etmiş olduğu meliklerdir, valilerdir. Merkez yok olunca hepsi biz ayrı başına buyruk beyleriz demişlerdir. Ve Osmanlı'ya geldiğimizde Osmanlı merkezi,
evet, iki yapıyı karşılaştıracaktınız hocam.
İşte
buyurun.
Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet'le beraber merkezi sistemi tam olarak oturtmuş bir devlet haline dönüştü. Bir hukuk devleti olarak yazılı hukuka geçti. Örfü yazıya geçirdi. Sözlü hukuku bitirdi Osmanlı Devleti büyük oranda. Örfü hukuk dedi ve yazıya yazdı bunu. Ve reforme ederek yazdı. Yani sözlü olanı aynıyla geçirmedi. Değiştirerek geçirdi. Devletle çelişen noktalar neyse onları yazmadı. Onları kaldırdı ve doğru olan hukuku yazdı. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in başlatmış olduğu merkezi denetleme anlayışı, merkezi devlet, her şeyin merkezden yönetilmesi, devletin merkeziliğini gösteren bir önemli özellik. Bosna'daki memura kadar padişah merkezden divandan atıyor. Hepsini, yani oradaki beye o yetkiyi vermemiş memurun atamasına kadar. Bir memur atayacaksa oradaki sancak beyi, merkezden gidiyor sancak beyi zaten, merkezi bir eğitim sisteminden geçerek gönderiliyor oraya. Hanedanın üyesi bile değil. Aile üyeleri ise ayrıca kontrol altında yetişiyorlar.
Hocam son 1-2 dakikamıza geldik ama şu halde kültür ve medeniyet anlamında bir süreklilik arz etmesine karşın devlette yapısal olarak Selçuklu'yla Osmanlı arasında bir ayrılık, hatta tezat var.
Çok farklar var. Merkezi devlet diyebiliriz Osmanlı Devleti'ne. Selçuklular ise ademi merkeziyet ve gevşek merkezin gevşek tuttuğu, ipleri gevşek tuttuğu bir yapıdır. Merkez de taşra birbirine daha gevşek bir şekilde bağlıdır Selçuklu Devleti'nde. Tabii ki devletin sahibi sayılan hanedan üyeleri arasındaki hak eşitliği de iç çatışmalara hazır bir yapıyı beslemiştir. Yer yer devlet adamlarının suikastle beraber anında devlet yönetiminden çekilmesi durumlarında, yani şok hareketleri durumunda devlet birdenbire kendini toparlayamamış ve parçalanmaya doğru gitmiştir.
Evet, son bir dakikamız Gürev Hocam. Sizin şahsi fikrinizi tekrar merak ediyorum. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması bir tek neden midir? Nedenler bütününün neticesi midir?
Büyük bir nedenler silsilesinin neticesidir. Yani bir dizi nedenleri sıralayabiliriz.
Eğer başa bir şey koymak gerekirse hangisi hocam?
Devletin içerisindeki çatışmalar ve bu çatışmalar içerisinde hanedanın sebep olduğu, hanedan ve yönetimle ilgili sebeplerle birlikte Haşhaşilerin ikinci derecede bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak Haşhaşi terör hareketlerini söyleyebiliriz. Üçüncü olarak da Selçuklu Devleti artık çok geniş bir coğrafyaya zamanında ulaşamayan ademi merkeziyet yapısından dolayı, olaylara zamanında müdahale edemeyen, merkezin de yaşadığı iç çatışmalar nedeniyle yaşlanmıştı bu yönüyle. Yani Anadolu'dan Orta Asya'ya, Hindistan'a, Afrika'ya, yani Hicaz bölgesine
çok
kadar
yetişti. Çok
büyük bir coğrafya. Çağına göre bu coğrafya kontrol edilmesi çok güç bir coğrafyaydı. Yetişemediği pek çok olay olmuştur, geç kaldığı olaylar olmuştur. Bir şehir kuşatıldığında İsfahan'dan bir ordu gönderiyor Suriye'ye. O ordu gelinceye kadar o şehir çoktan düşmüş oluyor.
Yani, evet hocam, anladım.
Dolayısıyla müdahalede geç kalıyordu pek, evet, çok olaya. Güvenlik zaafları bu sonucu getirmiştir.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Önümüzdeki hafta programlarda tekrar birlikte olacağız inşallah. Sağ olunuz i̇nşallah. Hocam, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik Türk Tarihinin İzinde programını. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.